Ayrım 37, sayfa 190. Arkasından da başka köpük denen bir ilaçla her gün her gün yarayı temizleyip merhemler sürdü ki kokusu insanın başını döndürür. Böylece Abbas çocuk yedi kanatlı hocanın evinde bir hafta 10 gün kaldı. Son olarak yarasını bir daha merhemleyen hoca. Tamam dedi. Bundan böyle artık senin yaran kendi köyünde de iyi olabilir. Yaraya nasıl bakacağını, verdiği merhemleri nasıl süreceğini ona bir iyice anlattıktan sonra. Ya Abbas dedi, seni azat ettim. Var git nereye istersen. Senden iyi bir adam çıkacak. Ellerin çok hünerli. Aradığını bulacaksın. Arayacak ve hem de bulacaksın. Dağlarda bahar patladığında ılık yerler, çam ağaçlarının arasında dünyaya çiçek, ağaç, ot kokuları saçarak dolaştığında, her pınardan ayrı bir yarpuz kokusu geldiğinde, işte tam bu sıralar köyün üstünden sürülerle kuşlar geçerdi. Renk renk küçücük, her birisi iki baş parmak büyüklüğünde. İşlerinde daha büyükleri, daha küçükleri de bulunurdu. Köylüler üstlerinden bu bulut gibi durmadan akıp giden, bir yukarı bir aşağı sağa sola yalpalayan, konacak gibi edip de konmayan sürüleri görünce sonsuz sevinir, ağızları sulanır, dudaklarını yalamaya başlarlardı. Çayın kıyısındaki akçakıl taşlarıyla döşeli büyüyecek bir alan vardı. Bu alanın dört bir yanını ulu çınar ağaçları çevirmişti. Köylüler bu alana geceleri büyük bir ateş yakarlardı, iri çam kütükleriyle. Ateşin yalımları çınarları aşardı ve kuşlar dökülüverdi aydınlığı görünce alana. Ellerine uzun dallar, çalılar almış köylüler bu dökülen kuş sürülerine çalılarla vurup düşürürlerdi. Bu yıl çok geçiyordu kuşlar. Bir büyük kara bulut gibi ormanın üstünden akıyorlardı durmadan. Köylülerde bir sevinç, hazırlıklar daha sabahtan başlamıştı. Köylüler kütükleri, odunları çakıl taşlı alanın ortasına yığmışlar, dağlardan dal, çalılardan çalı kesmişler, geceye bekliyorlardı. Kuşlar dökülüyordu aydınlığa. Topal Abbas'ın da elinde bir çalı vardı. Öteki bütün çocukların, kadınların, kızların da. Yerinden kalkamaz yaşlılar bile ellerine birer uzun çalı geçirmişler, aydınlığa, gökten yağmur gibi yağan kuşlara vuruyor, her çalıda 50-100 kuşu ak çakıl taşlarının üstüne seriyorlardı. Bütün köy 7'sinden 70'ine kadar bir kıyıma girmişti ki, tarifsiz. Ateş sabaha kadar yandı, kuşlar sabaha kadar döküldüler, çalılar sabaha kadar işledi. Gün ışıyordu ki artık kuşlar yukarıdan uçuyor, aşağıya ateşe inmiyorlardı. Alan binbir renkte ışıldanan ölü kuşlarla dolmuştu. Daha akşamdan insanlarla birlikte alana gelmiş kedilerin ağızlarında da birer küçücük kuş. Alandan kuşu kapan bir kedi hemen bir kıyıya çekiliyor. Küçücük kuşun kemiklerini çatırdatarak yiyordu. Onu bitirince yeniden alana dönüp bir başkasını kapıyor, kaçıyordu gene kuytuluğa. Kedilere köylüler de katıldı. Gün doğarken herkes alandaki kuşları topluyor, suyun kıyısına yığıyordu. Kuşluğa doğru suyun kıyısında kuşlardan Abbas'ın boyundan da yüksek bir yığın olmuştu. Boynu bükülmüş, gözleri kapalı binlerce kuş. Gün ışığı altında binbir renkte dönüyorlardı. Bir yandan da yığındaki kuşların kellesini koparan kızlar onların tüylerini yoluyorlar, içlerini temizleyip tuzluyorlardı. Yaşlı kadınlar da büyük sinelere koyup yolunmuş tuzlanmış kuşları alana serilmiş közlere serip pişiriyor, ateşin yöresinde ellerinde ekmekleriyle halkalanmış köylülere dağıtıyorlardı. Kuşların ateşte yağları inceden çıtırdıyor, dumanları, kokuları ormana yayılıyordu. Bu böyle bir hafta 10 gün sürüyor, insanlar küçücük, en büyükleri bile en büyüğünden büyüklüğündeki kuşları kemikleriyle çıtır çıtır yiyorlardı. Yağlı ellerine, koltuk altlarına, yenlerine, şalvarlarına, fistanlarına sürüyorlardı. Bir hafta 10 gün süren kuş bayramında toyunda millet ete doyuyordu. Kuşların gökten akması kesildikten sonra da özlemle gelecek yılı bekliyorlardı. Kuş fırtınasında yalnız Abbas'ın köyü ete doymuyordu. Bu yörede ne kadar köy varsa hepsi düğün bayram ederek küçücük kuşların kemiklerini ağızlarının yanlarından yağlar sızarak çatırdatıyorlardı. Abbas bir kuş yağmuru sonu köyden ayrıldı. Yarası kapanmıştı ya, ayağı aksıyordu az da olsa. Öğretmenler onun aklına girmişlerdi. Abbas'ta nesi var nesi yok, anası babası kardeşiyle bile helallaşmadan almış kasabadan yoluna düşmüştü. Resim öğretmeni Hüdayi Bey onu Maraş'taki Ökkeş Usta'ya gönderiyordu. Topal Abbas kasabadan ayrılmadan bir gün önce Yedi Kanatlı Hoca'nın evine gitti. Elini öpüp hayır duasını aldı. Evden ayrılırken hoca onu çağırıp cebine biraz bozuk para koydu. Yürü git iyi çocuk dedi. Allah işini rast getirsin. Gözlerinin içinde gözlerini dikip dikip bir süre baktı. Beni iyi dinle iyi çocuk diye bir giz söyler gibi söyledi. Sen istediğine kavuşacaksın, aradığını bulacaksın. İşte Topal Hacı Usta'nın macerası böyle başladı. Bir yağın bir başı yukarı dağlardan onun köyü yörelerinden gelen birisiyle karşılaşınca usta hemen sorar. Daha kuşlar geçiyor mu? Binlerce küçük kuşu, yüzlerce dağ köylüsü, daha kedilerle birlikte. Aldığı karşılıktan sonra da düşünür kalır. Yüzünde başkaca bir değişiklik olmazdı. Bu köye geldiğinden bu yana da boyuna ineleyerek anlattığı da bu kuşlar olayıydı. Üzülüyor mu, özlüyor mu konuşma biçiminden bu pek anlaşılmıyordu. Köylüler ona bir kuş korkusu, bir kuş ürtüsü sezinliyorlardı. Kırlangıçlar köyü sardığında da en çok korkan, evinin kapısını penceresini sıkı sıkıya kapatıp içeriye saklanan, kırlangıçlar köyü terk ettikten bir gün sonra ancak ortaya çıkabilen tek kişi Abbas Usta'ydı. Bu yüzden olacak Mustafa'nın da kuşlara karşı bir ürküsü vardı. Kimseye belli etmek istemiyordu ama bu böyleydi. Kırlangıçlar bir daha gelecekler diye ödü kopuyordu. Mustafa daha gün ışımadan ahırdan, kır atın yemliğinden çıktı. Üstü başı saman olmuştu. Samanları dışarıda, kaktüs ağacının orada durup çıktı. Aşağıya ırmağa indi. Bir süre başı yerde, çakıl taşlarının üstünde kıyıda yürüdü. Suyun dibine gün vurunca durdu. Kaçışan küçük balıklara baktıktan sonra ırmağa doğru çövdürüp uzun uzun işedi. Onun işemediğini küçücük balıklar kaçışıyorlardı. Buna sevindi. Arkasını dönünce kuş Mehmet'i gördü. Tırtıl Yusuf nerede kaldı diye sordu. Şimdi gelir dedi Mehmet. Bak işte geliyor. Tırtıl Yusuf'un yarın üstünden ta aşağılara kadar uzayıp giden kaktüs ağalının ardından başı gözüktü. Az sonra da yanlarına geldi. Bugün gelecek tar dedi. Bu gelecek tardan Abbas Usta'nın aradığı çıkacak. Nereden biliyorsun diye Mustafa sordu. Tırtıl Yusuf böyle bir soru beklemiyordu. Önce kıvrandı, ardından da hemen yakaladı. Havana söyledi bana, ona da cinleri söylemiş dedi. Belki dedi Mehmet, bir çıksa aradığı ustanın kim bilir neler olur. Haydiyin önce ustaya bir uğrayalım, ardından da. Usta yeni uyanmış, ırmağın kıyısına çömelmiş, abdest alıyordu. Dualar okuyarak ağzı kıpır kıpır onlara döndü, gülümsedi. Mustafa, biz gidiyoruz dedi. Usta bomboş gözlerle onları nereye gideceklerini bilmeden, güle güle dedi, yolunuz açık olsun. Mustafa ustanın bu ilgisizliğine alındı. Hani dedik ki, hani? Usta çemek kollarını avucuyla aldığı suyla yıkıyordu. Başını kaldırdı. Apak ışıldayan düzgün dişleriyle gülümsedi. Sonra birden fark etti ki sabah sabah çocuklar bir şey demek istiyorlar. Hani dedik ki biz gene. Usta anladı. Sağ olun çocuklar dedi. Bugün tar gelecek mi? Bakmışsın beklemişsiniz. Beklemişsiniz ne tar gelmiş ne bir şey. Size zahmet olmasın. Yok be usta diye güldü Mustafa. Köyde ne var ki zaten? Biz hem orada oynuyor hem de bekliyoruz. Bu gelen tardan da aradığın çıkacak da. Hava canının cinleri söylemiş. Bugünlerde köye ulu bir kısmet iniyor dağlardan demiş. Abbas Usta doğrulurken içini çekti. İnşallah dedi. İnşallah biliyorum. Bunca emeğimin boşa gitmeyeceğini biliyorum. Çocuklar Angıt Kayası'na vardıklarında gün epey yekinmiş. Buğular topraktan usul usul kalkıyordu. Irmak ovaya yayılmış bir parıltı gibi yukarıdan aşağı uçup gidiyordu. Tırtıl bağırdı. Bakın bakın suyun yüzünde bakın yukarıya kayaların ucuna bir parıltı inip kalkıyor. Kalkıyor mu? Tar dedi Mustafa. Tar dedi Mehmet. Haydi ustaya. Geliyor diye sevindi Mustafa. Bu sefer tamam. Tamam dedi tırtıl. Bir koşu köye indiler. Usta sedef kalkmalı bir sandık yapıyordu. Sedeflerden ceviz tahtasının üstüne denizler, dağlar, yıldızlar, ağaçlar, uzun kanatlı kuşlar, uzun kanatlı böcekler, balıklar işliyordu. Bu sandığa günlerdir çalışıyordu. Bu sandık bittiğinde bakanın gözleri kamaşacak, gören la ül ebkem kalacaktı. Usta, usta geliyor, tar geliyor. Usta üstünü çırparak ayağa kalktı. Sağ olun, var olun çocuklar dedi. Gitti, o şeker sandığını içeriden aldı. Çın diye sandığın kilidi açıldı. Usta içinden 3 tane gene şeker alıp çocuklara uzattı. Bu sefer Mustafa'ya düşen yeşil bir ördekti. Usta telaşlanmıştı. Yüzünde olağanüstü bir olay bekleyenlerin ciddiyeti vardı. Yatak odasına girdi. Çocuklar orada söğüdün altında şekerlerini yalayarak beklediler. Mustafa arada bir yerinden kalkıyor, evin kapısına gidip geliyor, gidip geliyordu. Bu usta da ne yapıyordu acaba içeride? Tar neredeyse gözükecekti. Coşkusundan yerinde duramıyordu. Ya tar şu anda gelirse, onun da geldiğini usta göremezse, çocuk gittikçe sabırsızlanıyor, usta ise evinde kapanmış, dışarıya çıkmıyordu. Kırlangıçların köyü doldurduklarında olduğu gibi. Ne yapalım dedi Mehmet'e. Dert yandı Mustafa. Ne yapalım Mehmet, usta çıkmıyor. Çıkmasın diye öfkelendi Mehmet. Çıkmasın da tarcılar da tarlarını alıp buradan ta denize kadar aksınlar gitsinler. Onun da haberi olmasın. Bağırırım tar gelince dedi Mustafa. Sonra da yatıştı. Gidip suyun kıyısına çalılıkların üstüne oturdu. Gözleri ırmağı yukarılarında beklemeye başladı. Ardından da daldı gitti. Suyun üstünde taş kaydırıyor, ılgın dallarını kesip suya atıyor, taşlardan ağıllar örüyor, kıyıya bir çaygara kazıyordu. Usta arkasında iki çocukla onu gelip ırmağın kıyısında buluncaya kadar oyununu delicene sürdürdü. Mustafa başını kaldırdı. Usta ile göz göze geldiler. Ustanın gözünde sevinç, kıvanç, umut ışıkları yanıyordu. Çok da güzel giyinmişti. Tar gelirken her zaman giyinir kuşanır, tarcıların karşısına öyle çıkardı ya, bu sefer çok başka türlü giyinmişti. Lacivert ceket, beyaz yakalı gömlek, gömleğin düğmeleri sedefli. Gene aynı kumaştan lacivert şalvar. Şalvarın cep ağızları ta ayağa kadar inen yandaki dikiş yerleri sırmayla işlenmişti. Ayağındaki kunduraları rugandı, ışıl ışıl yanıyordu. Tüylü geniş kenarlı förtü de yepyeniydi ve onu da ilk olarak giyiyordu. Sigaradan kınalanmış post bıyıklarına bu kılık çok yakışmıştı. Mustafa ona hayran hayran bakarak içinden geçiriyordu. Bu tardan da bir şey çıkmazsa, ya usta aradığını bulamazsa, şimdiye kadar Mustafa onu tanıdı tanıyalı hiç böylesine güzel giyinmemişti. Hiç böylesine umutla, sabırsızlıkla ırmağın yukarısına doğru gözlerine dikip kırpmadan bakmamış, hiç böyle delicesine kasılıp beklememişti. Tar kayalığın ucundan göründü. Usta kıpırdamadan, durumunu hiç bozmadan bekliyordu. Tar salın iskelesine geldi, geçti. Usta gene öyleydi. Tar geldi, önüne yanaştı. Tarcılar bağırarak kıyıya atladılar. Usta sanki donmuş kalmıştı. Usta, Abbas usta diye geldi, kulağının dibine bağırdı. Sırım gibi uzun ince tarcı. Usta, telaşla irkildi Abbas usta. Hoş geldin, hoş geldiniz diye tarcıyı kucakladı. Ne var ne yok. Ne olacak usta dedi tarcı. Daha ne olsun. Dağlarda neredeyse ceviz kalmadı. Ben tam 30 yıldır ceviz kütüğü indiriyorum ovaya. Ya ötekiler? Böyle giderse cevizin soyu tükenecek. Aman tükense de kurtulsak. Usta çok sert. Ceviz kütüğü bitmez. Biter dedi tarcı. Neden bitmesin? Kütükçü oğulları 100 yıldır vermişler baltayı köylülerin eline. Nerede bir ceviz ağacı, nerede bir ceviz fidanı görürseniz kökünden demişler. Kalmadı ustam, kalmadı. Şu koskoca uçsuz bucaksız dağlarda ceviz ağacı kalmadı. Kökü kurudu ustam, kökü kurudu. Kurumaz diye bağırdı Abbas usta. Gözleri yuvalarından uğramış tarcı onun bu öfkesine sindi. Dünyada her şey bitecek, taş, kaya, su, deniz, gökyüzü, bir tek ceviz ağacı kalacak. Çünkü leyim ki ceviz kutlu bir ağaçtır. Allah'ın överek yarattığı, kendi suretini içine koyup bize gönderdiğidir. Dünyada ceviz biterse biz kalır mıyız tarcı kardeşim ustam? Tarcıya bağırdığından pişman olmuştu. Sesin ne yumuşattı. Ceviz ağaçları bitemez ve hem de bütün dünyada bitse şu Ulu Toros dağlarında bitemez. Toros ne demek? Bin boğa, bin tane boğa demek. Boğa ne demek? Bereket demek. Güzel ustam, tarcıbaşı kardeşim, biz seninle 30 yıldır tanışırız. Sen bana 30 yıldır ceviz ağacı getirirsin. Kutlu bir iş yaparsın. Ceviz ağacına bu dünyada dokunan her kişinin yeri cennettir. Çünkü Tanrı'nın sureti bir ceviz ağacının içindedir. Onun için Toros'ta hiçbir zaman ceviz ağacı eksik olmayacaktır. Topraktan kesersen kayada, kayadan kesersen suda, sudan kesersen gökte bitecektir. Bilir misin usta, bir ağaç vardır, adı Tuğba. Kökü havada, başı topraktadır. Onun için kusuruma kalma usta. Tarcı, bilmiyordum dedi, ceviz ağacının böyle bir ağaç olduğunu. Öyledir dedi usta, tara gitti. Öteki tarcılar tarı sökmeye başlamışlardı. Yüzü birden ışıdı, sevindi. Türküler mırıldanmaya başladı. Kıyıya çekilen kütüklere, özellikle kütüklerin budaklarına bakıyor bakıyor, sonra da bıyıkları, saçları, omuzları, gözleri, tüm bedeniyle bir sevinç çiçeği olup açıyor gülüyordu. Mustafa diye bağırdı. Uğurlusun be çocuk, eğer ben de... Sustu. Mustafa, bu gece sabaha kadar budakları biçeceğim. İstersen sen de gel yanımda dur. Olur diye sevindi Mustafa. Ama Mehmet de dursun. Ben babasına gider söylerim. Onun babası beni sever. Hiç kırmaz beni. O da gelsin. Ya Yusuf? Yusuf olmaz. Babası uyuduktan sonra. Olur dedi Abbas Usta.